Merhaba, ben Mesut Çevik.
Merhaba, ben Erdi Özağ.
Görev Mars'ın ikinci bölümünde tekrar karşınızdayız. İlk bölümde 16 bin lira harcayarak oldukça güçlü bir sistem kurmuştuk.
Aynen.
Fakat bu güçlü sistem ne yazık ki 2K oyunlarda bizi biraz yarı yolda bıraktı diyebiliriz Erdi.
Bizim tam beklentilerimizi karşılayamadı. Demiştik hatta, zaten videomuzda da bunu söylemiştik. Okuyuculardan da bu sistem daha iyi nasıl olabilir diye bazı yorumlar almıştık. Bu sistemi artık daha iyi bir hale getirdik.
Evet, özellikle bu 2K'lık sistem daha çok aslında ev, ofis tarzı çalışan ve 3D render alan, bilgisayar üstüne video işleyenlere yönelik bir sistem oldu. Çünkü oyunları 2K'da açmaya çalıştığımızda frame düşüyordu. Hı-hı. Bazı kullanıcılarımız bunun işlemciden olabileceğini düşündüler. Belki haklı olabilirler diye biz bütçeyi biraz açtık orada ve sizler için iki yeni işlemciyi sisteme ekledik. Herhalde bu işlemcileri biraz açmak lazım çünkü herhalde Intel'in elindeki şu anda en hızlı sunucu işlemcileri bizim sistemimize takılı.
Evet, hatta şöyle söyleyelim. Intel Türkiye'nin de elindeki, yani Türkiye'de piyasaya sunduğu en güçlü işlemcilerden iki tanesiyle beraberiz. İki tanesi diyoruz çünkü anakartımız sabit. Asus'un Z9, P8, W8 anakartını hala kullanmaktayız. Bu işlemciler Intel'in Xeon 2687W adını verdiği işlemciler. Yani daha önceki işlemcimiz 2.2 GHz, 2.1 GHz hızında çalışıyordu. Bu işlemcilerimiz artık 3.1 GHz'de standart olarak çalışıyor. Yani işlemcilerin 8 çekirdekli işlemciler bunlar ve bas frekansları 3.1 GHz. Yani hani masaüstündeki üst seviye işlemcilerden farkları yok diyebiliriz.
Evet, şimdi 8 çekirdekli işlemciler olduğundan bahsettik. 8 çekirdekli işlemci demişken burada çekirdeklerin tam olarak hani nasıl çalıştığını, nasıl göründüğünü de göstermek lazım diye düşünüyorum. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Hemen burada görev yöneticimizi çalıştıralım ve performans kısmına gelelim Erdi.
Şu anda güzelce büyütelim.
Evet. Büyütelim. Burada görülebileceği gibi 32 tane aslında iş, görev verilebilecek çekirdek varmış gibi gözüküyor. Fakat aynen, bizim elimizde 2 tane 8 çekirdekli işlemci var. Yani üsttekileri gerçek çekirdekler, alttakileri ise sanal, izlekli olarak düşünebiliriz.
Ya bu işlemciler Sandy Bridge E tabanlı işlemciler olarak da değerlendirilebilir. 3.1 GHz demiştik, yüksek performanslı işlemciler. Ama şunu söyleyelim. Bu işlemcilerin ismini az önce söylemiştim. 2687W. Buradaki W'yu açmak lazım. Bu Watt'ın kısaltılmış hali. Bu işlemciler aynı zamanda güç tasarrufunun artık çok ön planında olmadığı işlemciler. W eşittir 150 Watt. Yani hani bugün daha önceki işlemcilerim 130 Watt civarında seyreden işlemcilerdi ama burada frekans arttığı için artık 150 Watt'lık seviyeye çıkıyoruz. Ama zaten bu işlemcileri alanlar, kullananlar hani hem yüksek performanslı olsun hem de enerji verimliliğine sunsundan ziyade en yüksek performansı versin, gerisi benim için önemli değil diyenler olduğundan dolayı 150 Watt, yani biraz daha fazla güç tüketen işlemciler ama günün sonunda ortaya koyduğu performans yani pek böyle benzeri muadili olmayan performans seviyesi olarak gösterebiliriz.
Evet, zaten Cinebench'te sizlere bunu göstereceğiz. Şimdi işlemci kısmını hallettik. Tabii bütçeyi burada birazcık yukarıları taşımış maalesef olduk. Fakat ekran kartı konusunda aslında biz orada bütçemizi olabilecek en yüksek ekran kartlarından iki tanesi, yani iki tane Titan'ı yan yana koyarak olabildiğince açmıştık. Fakat İki Titan ne yazık ki bazı sürücü sıkıntıları nedeniyle, mesela Crysis 3'ü 2K'da oynatmakta bize sıkıntı yaşattılar. Biz dedik ki iki tane kartı çıkartalım, bir tane kart takalım.
İki tane kart gibi olsun.
İki tane kart gibi olsun. Bu sefer de AMD tarafında gidiyoruz ve AMD'nin en son çıkartmış olduğu 7990 sistemimize takılı. Aynı zamanda 7990'da bir 2K testi gibi olacak bu video. Crysis 3'te neler yapabiliyor hep beraber göreceğiz.
Evet, 7990 AMD'nin şu ana kadar tasarlamış olduğu en güçlü ekran kartı. Çıkışı biraz gecikti aslında, bu da biraz ilginç çünkü çift grafik işlemcili ekran kartları hep AMD'nin ön plan ettiği ekran kartlarıydı. Çünkü tek GPU'daki en yüksek performansı veremeyen AMD çift GPU yaparak hani rekabette geri kalmamayı bir
istekli firmaydı. Tepe modellerde de bayrağı alırdı aslında Nvidia.
Bayrağı alırdı, hatta ben yıllar öncesinde Nvidia'nın açıklamalarını hatırlıyorum. Çift GPU'lu ekran kartı pek inandığımız bir konsept değil, ancak pazardaki bazı dinamikler bizi o tarafa doğru itmişti diyordu. O dinamik de AMD oluyor ister istemez burada. 7990 tabii Nvidia'nın GTX 690 ile kıyaslandığında artık neredeyse bir yıl geç çıkmış bir ekran kartı. Ama performans olarak baktığımız zaman zaten birazdan oyunları değerlendireceğiz. Burada iki adet 7970'in bir araya sunulduğunu görmekteyiz. Tabii Kepler mimarisiyle birlikte Nvidia enerji tasarrufu konusunda, enerji verimliliği konusunda AMD'nin bir adım önüne geçmişti. Bunu zaten ortaya çıkan kartlardan da anlayabiliyoruz. GTX 680 olsun, hani bir orta segment ekran kartı boyutunda olan GTX 670 olsun, hatta Titan olsun. Bunlar hep tek fanlı soğutmaya sahip ekran kartlarıydı. Ama şimdi 7990'a bakıyoruz. Yaz ayları için güzel bir soğutmaya sahip 3 tane ventilatör gibi fanı, 92 mm'lik fanı koymuşlar üzerine.
Bir de kart bana böyle 2-3 sene öncesinin ekran kartlarını hatırlattı. Zira uzunluğu oldukça fazla. Çok fazla. Yani şöyle, PCB bayağı para harcamışlar.
Yani 670 artık Asus'un en son çıkan DirectX mini modeliyle beraber herhalde yarım avuç içi boyutuna gelmiş durumda. Ama şu da açıdan da bir güzellik var. Üreticiler artık özel tasarım masrafına girmeyecekler. Zaten AMD bir özel tasarım yapmış durumda.
Evet, gerçekten Nvidia'nın Titan'ına baktığımızda, AMD tarafına baktığımızda çok güzel soğutuculara sahipler. Yani üreticiler referans kart dışında pek de bir şey üretmeye ihtiyaç duymayacaklar gibi görünüyor.
Yani şunu söyleyelim, hem GTX 690'da hem de GTX Titan'da Nvidia sanki böyle referans tasarım bir soğutucu yapmış gibi görünüyor ama inanın AMD'nin 7990'daki 3 fanlı soğutucunun Argesi kadar bir arge var arka planı. Çünkü arka soğutucunun içerisinde baktığımızda buhar odası tasarımına evet. benzeyen pek çok da tasarım, soğutucunun dışarısında kullanılan metal malzeme gibi pek çok alanda Nvidia'da zaten malzeme mühendisliği konusunda çok çalışanın altını çiziyor. Maalesef hani bu seviyedeki kartlar güçle çekiyorlar. İşte AMD 7990 375 wattlık bir termal karakteristiğe sahip. Hani baktığımızda GTX 680 ya da 7970 250 wattın altında aslında güç tüketen kartlar ama iki tane GPU'yu bir araya getirip 6 GB bellekle desteklediğimiz zaman güç tüketimi de ister istemez biraz artıyor.
Evet, aynı zamanda Mars 1. bölümde şöyle bir eleştiri almıştık. Niye SSD'leri RAID yapmadınız? Bir evet. tane SSD o sisteme yakışır mı? Yakışmaz diye düşündük biz de ve kapı kapı dolaştık. Bu sisteme ne takılabiliriz, en hızlı ne olur diye. Intel sağ olsun orada yine bizi yalnız bırakmadı. Ve herhalde yani bir ev kullanıcısını demeyeyim zaten ev kullanıcısı için de pek bir donanım değil bu. Daha çok sunucu tarafında böyle hani kullanılsın diye geliştirilmiş bir donanım ama böyle bir sistemde kullanılabilecek daha iyisi de yoktur herhalde.
Yani Intel sağ olsun bizim Mars'taki niyetimizi anlamış. SSD dediğimiz anda olabilecek en iyi SSD'yi zaten bize yollamış durumda. Burada iki tane SSD'miz var.
Evet, bir tanesinde sistem kurulu, bir tanesi de aslında oyunların yüklenmesi için kullandığımız
sistemler. Şimdi şöyle biz Mars'ta ne demiştik? Bu sistem hem oyun oynatabilecek hem de sunucu ihtiyaçlarını ya da profesyonel ihtiyaçları giderebilecek. Burada bizim ana diskimiz tam o kurumsal ihtiyaçlara yönelik bir disk. Intel'in DSG 2700 adını verdiği SSD. Intel'in kendi geliştirdiği kontrolcü var. Intel'in kendi geliştirdiği NAND flash bellek yongaları var. Intel'in kendi geliştirdiği yazılım var bunun üzerinde. Hakikaten özel bir SSD olduğunu söyleyebiliriz. Hatta şöyle, üzerinde ek regülatörler var. Elektrik kesildiği anda bile o an yazılmakta olan veriyi yazıp hani veri kaybını en aza indirebilen özel bir SSD olduğunu söyleyebiliriz. Ama daha da özel olan SSD bizim ikinci SSD'miz.
Ve PCI Express portundan sisteme bağlı olan SSD. Bu SSD ile artık hani 1 GB transfer sınırları zorlanıyor.
Yani bakıldığı zaman Intel'in 910 serisi bir SSD'si. Bu zaten iki farklı kapasite seçeneğiyle sunuluyor. Bu 400 GB ve 800 GB. Orada bize 400 GB'lık model geldi. 800 de zaten neredeyse siparişe özel gelen bir model olduğunu söyleyebiliriz.
Gerekli yok aslında her düşündüğün 400 GB SSD'miz yani, var yani.
Bakıldığında şöyle söyleyelim. 400 GB'lık SSD'nin fiyatı bile 2000 doların üzerinde, 2200 dolar civarında satılıyor. Hani pahalı da bir SSD. Çok büyük bir oranda kurumsal müşteriler düşünerek tasarlanmış bir SSD. Üzerinde hani 200 GB'lık iki farklı bölümümüz var bizim ve burada Intel'in resmi açıklamalarına göre 900 MB saniyeye yaklaşan oranda okuma, yine benzer oranda yazma hızları elde edebiliyoruz ki yani 900 MB yani bakıldığı zaman.
Yani artık SSD'lerde transfer hızı olarak gerçekten 1 GB zorlanıyor. Yakında 1 GB veriyi sağdan sola 1 saniye içinde transfer edebileceğiz. Bu gerçekten uçuk değer.
Ya ben hatırlıyorum yani, 15 sene önce benim bilgisayarımda 2 GB disk vardı. Şimdi neredeyse o boyutta kapasiteyi saniyede bir dosya diskine aktarabiliyoruz. İnanılmaz.
Yani bu sistem için data depolama kısmında ve transfer kısmında gerçekten olayın bitirdiğimizi düşünüyorum. Daha fazla bir şey gerek yok
yani
herhalde.
Şunun ötesinde artık bunlardan birkaç tanesi belki RAID yapmak olabilir ya da daha yüksek hızlar sunabilen Fusion IO gibi bazı çok özel çözümler de var. Çok büyük firmaların kullandığı. Onlara da geçilebilir ama biz ilk yenilik bölümünde ne demiştik? Aynı zamanda erişilebilir, bulunabilir olsun. Yani evet, param varsa yani alabileyim.
Parası olan gidip alabilsin.
Gidip alabilsin.
Çok özel şeyler olmasından istiyorduk. Böyle bir sistemimiz oldu. Şimdi sistemimiz geçen bölümde kurmuştuk. Hani Mars 1. bölümde fakat orada bazı eksiklerimiz de vardı. Mesela çevre bileşenlerimiz birazcık
aksesuarlarımız biraz zayıftı.
Eksik kalmışlardı.
16 liralık hoparlör kullanmıştık.
Evet, biz burada kreatif ses kartına yakışacak bir sistemi sahibiz. Aksesuar ve ses sistemi bütününü yaratalım istedik ve Logitech tarafından bize destek geldi. Sağ olsunlar, burada ürünlerini yolladılar. Logitech'in hemen önümüzde G710 Plus isimli bir klavyesi bulunuyor. Bu klavye mekanik bir klavye, alttan aydınlatmalı. Gerçekten genel olarak hani ek makro tuşları olsun, yerleşimi çok olsun. Çok şık bir tasarıma sahip. Ses açıp kapatmak için hızlı butonlara sahibiz. Aynı zamanda istersek sadece WASD'nin altındaki ışıkları yakabiliyoruz. İstersek klavyenin tamamını aydınlatabiliyoruz. Hoş bir aydınlatmalı mekanik klavye olmuş. Mekanik klavyelere genelde baktığımızda aydınlatma çok fazla seçenekler arasında olmuyor.
Çok fazla seçenekler arasında yok. Hani Logitech, bir de mekanik klavyelere baktığımızdan daha böyle tek düze tasarımların çok karşımıza çıkmaya başladığını görmekteyiz. Yani bu bağlamda bakıldığında G710 rengarenkli bir tasarıma sahip. Ses kontrolünü yine bu klavye üzerinden yapabiliyoruz. Üzerine USB portları var. Faremizi de bu klavyeye bağlayabiliyoruz. Yani çok güzel. Özellikle mekanik olması vasıtasıyla tuşlara bastığınız anda muhteşem bir keyif veriyor. Hakikaten oyun oynarken o hızlı bir çatışma sahnesi içerisinde WASD'yi kullanayım derken çok iyi, büyük keyif alıyorsunuz
evet,
aslında.
Evet, yani tek bir dezavantajı var. O da mekanik klavyelerin hepsinde olan bir şey. Ses çıkartması klavyenin. Ses çıkartması. Çok fazla ses çıkartıyor. Yani bunu da dikkatinizden kaçmasın. Ya biriniz, göz önünde bulundurun.
Oyun, mekanik klavyede oyun oynarken yanınızdaki kişi size konsantre olduysa sesten çok rahatsız oluyor.
Evet, öyle bir şey olabilir.
Ona da muhtemelen bir tablet falan verip onu da başka bir oyuna...
Evet ama gerçek bir oyuncunun klavyesi diyebiliriz kesinlikle. Buna. Hem de tuş ömürleri de gerçekten çok yüksek oluyor mekanik klavyeden. Tabii ki mekanik bir klavyemiz var. Oyuncu klavyesi dedik buna. Güzel bir fareyle eşlik etmek lazım. Hemen yanımızda G600 var. G600 birazcık hani 32 tane iş izlek birimimiz var. 16 tane çekirdeğimiz var işlemcide. Buna uygun tuşlarımız da olsun.
Çok sayıda derdesine. Tuşumuz var.
Çok sayıda tuşu olan bir fare. Aslında daha çok MMO oyunları için tasarlanmış bir fare. Evet. Yani bu tuşlara makrolar atayabiliyorsunuz ve oyun esnasında tuşu bulabilirseniz bilmiyorum, alışmak lazım herhalde biraz.
Yani herhalde o kadar tuşla tek tek görev atayıp hangi tuştan görev atadığınızı hafızada tutmak.
Evet, birazcık böyle yetenek isteyen alıştırma gereken bir şey. Fakat tuşların yerini bulmak çok zor değil. Neden değil? Çünkü tuşlar aslında çok farklı açılarda yerleştirilmişler. Her birinin kendi bir iz ergonomik kodu var diyelim. Parmağınıza direkt tam olarak farda hangi tuş takımının yakındasınız değilsiniz anlamak kolay bir şekilde yapılabiliyor. Bu açıdan da iyi düşünülmüş.
Ya ben hani fareyi de bir süredir senle beraber test ediyoruz. Klavye ile ilgili yorumlarımızı yaptık. Hani ben çok açık ve net şunu söyleyeceğim. Abi Logitech bu işi çok iyi yapıyor.
Evet, hakikaten doğru.
Oyuncu klavyesi dendiği zaman, oyuncu faresi dendiği zaman, hatta genel PC bileşenleri dendiği zaman, çevre bileşenler, adamlar hakkını veriyorlar. Belki fiyat evet biraz yüksek. Her donanımını çok kolay almak çok mümkün değil ama PC klavyeleri, PC fareleri, oyun odaklı donanımlar söz konusu olduğu zaman hani kalitenin bu alanı karşılığı Logitech oldu diyebiliriz.
Evet, açıkçası biz de inceledikten sonra genelde yorumlara baktığımda ben kullanıyorum çok memnunum diye yorumlar geliyor. Bu konu tebrik ediyoruz firmaya. Ses sistemi de yine Logitech tarafından geldi. THX uyumlu bir ses sistemine sahibiz. Bu 2+1 bir ses sistemi fakat fazlasıyla kullanıcıları tatmin edecek bir ses sistemi. Tabii ses sistemi var fakat birçok kişi her zaman bu ses sistemini aktif bir şekilde kullanamıyor. İyi bir kulaklığa da sahip olmamız lazımdı. Bunun için iyi bir oyuncu kulaklığını yine sisteme ekledik. Dilerseniz oyuncu kulaklığını, dilerseniz de hoparlörleri kullanabiliyorsunuz. Böylece aslında erdi. Hani Görev Mars 2'de eksiksiz bir sistem yaptık diyebiliriz herhalde. Yani ilk sistemde tamam parçaları bulmuştuk, onun heyecanıyla bir araya getirmiştik. Bazı şeyleri unutmuştuk fakat ben bugün masama baktığımda ViewSony'in 2K çözünürlükteki monitöründen yani mekanik klavyeme, çok tuşlu fareme, süper oyuncu kulaklığımdan iyi bir ses sistemine kadar
her şeyim var. 800 MW yazan SSD'ye
evet,
kadar her şeyimiz var.
Evet, SSD'm de var ses sistemin içinde.
Şunu da hatırlatalım istersen. Biz ilk videomuzda da söylemiştik. Hani bu paranın alabileceği en iyi sistem değil. Biz paranın alabileceği iyi bir sistem topluyoruz burada. Tabii ki o paralara insanlar farklı ihtiyaçları için farklı şeyler toplayabilirler.
Hani mesela araba alabilirler.
Araba alabilirler. Evet. Mesela ekran kartını kısıp belki ikinci bir SSD alabilirler. Ya da işlemcileri kısıp başka bir şeyler yapabilirler. Biz burada hakikaten kurarken eğlenebileceğimiz, ihtiyaç duyulduğu anda piyasadan bulabileceğimiz bir sistem topladık ve onu geliştirmeye devam ediyoruz.
Evet, onu geliştirmeye devam ediyoruz. Dilerseniz bu geliştirdiğimiz sistem Crysis'te artık neler yapabiliyor buna bakalım. Çünkü diğer sistemimizde ne yazık ki 2K çözünürlükte 40 kare bize biraz hayal olmuştu. Aslında 30 kareyi gördük, sevinmiştik.
SLA teknolojisinin bir handikapına uğradık. Şimdi burada Crysis aslında bizim için önemli bir test olacak. Çünkü AMD 7990'ın resmi sunum dosyalarında AMD'nin şöyle bir açıklaması var. Crysis 3 için beklenen kart geldi. 3K çözünürlükte en yüksek kalite ayarlarında bu oyunu artık akıcı bir şekilde oynayabileceksiniz diye bir iddiada bulundu. Biz 3K'yı da geçecek. Hadi bakalım 2K'da
ne gibi?
7990 neler yapabilecek?
Neler yapabilecek bunu
hani
göreceğiz.
Herhalde burada 7990'ın işlemci darboğazı gibi de bir şey de olamaz yani. Ortaya koyabileceği argüman da yok yani. İki tane 3.1 GHz'de çalışan.
Evet, ben işlemci olarak zaten artık yeterli şey yaptığımızı düşünüyorum yani. Yeterli geliştirme yaptığımızı düşünüyorum. Zaten bizim yaptığımız sistem niçin de hep bunu baştan beri söylüyoruz sizlere. Oyun oynayacağınız zaman oyun oynayın ama iş yapacağınız zaman, video işleyeceğiniz zaman da bunu hissedin. Gerçekten o parayı harcadığınız size gösterilsin. Bu sistem 3D render alacak adamın da gerçekten çok memnun olup ağzını sulara akarak kullanacağı bir sistem. Oyun oynayacak adamın da ağzını sulara akarak oyun oynayacağı kesinlikle bir sistem oldu. Yani bu sefer gerçekten altına imza atabiliriz. Bundan önceki sistemde gerçekten işlemci performansı tamam iş uygulamalarında çok iyi işler görüyordu fakat
frekansın
doğal olarak oyuna geldiğinde frekanstan dolayı kaybediyordu.
Bu arada oyun hazır başlarken son bir detayını da altını çizelim istersen Mesut. Sistemimizde yine geçen sistemde kullandığımız Corsair'in AX1200 güç kaynağı hala mevcut. İşlemciye bağlı olarak güç artmasına rağmen sistem çok stabil şekilde çalışabiliyor.
Bu arada FRAPS'ı çalıştırmamışız.
FRAPS'ı açalım. Yine işlemciler için Corsair'in su soğutma sisteminde kullanıyoruz. Hani o şekilde diğer bileşenlerinde hangileri olduğunu açıklayalım. Kasamız yine emsalsiz stacker. Onun da altını çizelim. Umuyoruz ki bir sonraki Mars 3'te belki daha ideal bir kasaya geçişte yapabiliriz.
Onun için araştırmalarımız devam ediyor. Corsair'in o tarafta gerçekten güzel kasa Obsidian çözümleri var.
Çok güzel kasa çözümleri var. Belki bir sonraki adımımız
evet,
kasaya gelişimine yönelik olabilir.
Biz her şeyi bir şekilde stack'ın içine sığdırmışken bir risk alıp da sistemi bozmak istemedik çok fazla. Evet, ilk oyunumuz Crysis olacak. Şimdi Crysis'i çalıştıralım. Crysis 3 bildiğiniz gibi görev Mars'ta bizi en çok zorlayan oyun oldu. Özellikle 2K'da Titan SLI sistemle çok da fazla oynayamadık. Ben sürücülerin orada çok fazla zor olmadığını düşünüyorum. Full HD'de tamam oyun 60 kadının üstünde çalışıyordu. Bütün ayarlar sonuna kadar zorlandı da. Fakat 2K monitörümüz var. Doğal olarak biz de oyunları 2K'da oynamak istiyoruz. Şimdi yine en yüksek detay ayarlarda köşe muşatma açıkken bakalım 79-90'da nasıl performans alacağız bunu deneyeceğiz sizlerle. Oyun o kadar ağır bir oyun ki böyle bir sistemde bile açılması için biraz bekliyorsunuz. Sisteme en hızlı SSD'yi taksanız dahi oyunlar yine bildiklerini okuyabiliyorlar. 2560x1440 çözünürlükteyiz. Full ekran çalışması için evet demişiz. Köşe muşatmayı 2x yaptık. Bu 2x olayı size düşük gelmesin. Zaten çözünürlüğümüz uç noktada olduğu için aslında bize yeterli bir köşe muşatma oranını sağlayacaktır. Doku çözünürlüğü olarak en yüksek yatay ayarlarındayız. Tabii ki yatay senkronizasyonu kapattık. Çünkü bu açık olursa eğer oyun inanılmaz fazla kasacaktır. Birçok profesyonel oyuncu bunu kapatıp oynuyor. Ancak sisteminizi çok zorlamayan 60 kadrın üstünde çalışan oyunlarda bunu açmanız gerekiyor ki en azından monitör tarama hızınızla oyunun tarama hızı uyum sağlasın. Frame düşse dahi ortadaki o çizilmeleri, kırmaları görmeyin. Sistem ayarları en yüksek ayarlı. Hemen gelişmiş grafik ayarlarına giriyoruz. Burada da her şey açık. Filtreleme 16x'te motion blur'ı orta seviye yaptık. Çok yükseğe aldığımızda çok fazla bulanıyor etraf. Lens flare'ı açık ve oyunun başlangıç sahnesinden devam edelim. HD 7990 biliyorsunuz üzerinde 79-72 tane GPU taşıyor. 6 GB toplamda belleğe sahip fakat toplam belleği aslında 3 GB olarak düşünmek lazım. Crossfire ve SLI sistemlerde ekran kartlarının bir tanesinin bellekleri kullanılıyor. Doğal olarak toplamda 6 GB belleğe sahip olan 7990'da çift GPU olduğuna göre bunun yarısı 3 GB oluyor. Her GPU başına 3 GB bellek düştü anlamına geliyor. Oyunun başlangıç sahnesindeyiz. Ve evet 30 karenin sahnesinde bir başlangıç sahnesi gördük. Ara sahne 30 kare saniyenin altında düşüyor. 29 kare saniyeleri görüyoruz. Fakat bu çözünürlük ve bu grafik detayları için oldukça iyi diyebiliriz. En azından Titan SLI'den çok daha iyi bir performans sağlıyor. Umarız Titan SLI'yi de yeni sürücülerle beraber test etme fırsatımız olur. Bazı arkadaşlar sormuşlar neden sizdeki Crysis İngilizce normalde Türkiye'den satın almış olsanız Türkçe olurdu demişler. Haklılar. Türkiye'den satın aldığımız oyun ne yazık ki çok fazla test sistemini kurup kaldırdığımız için orijinal oyunları çok fazla kullanamıyorsunuz. Biz Rusya'dan key alıyoruz ve daha uygun fiyata geliyor. Bu tip keylerde de eğer oyun bir şekilde kullanılamaz hale gelirse çok fazla sisteme kurduğunuz için kopya koruması devreye girerse en azından bizim gibi üzülmüyorsunuz. Zaten gördüğünüz orijin üstünden çalıştırdık oyunda. Yani oyun kopya değil aklınıza öyle bir şey gelmesin. Fakat daha uygun fiyatlı başka bir ülkeden satın alınırdı. Oyunun kare saniye oranları gayet iyi. Dış sahnelerdeyiz. Bize en çok zorlayabileceğini düşündüğümüz yerlere bakıyoruz. Ara sıra sanki böyle bir yükleme yapıyormuş gibi sekmeler yaşıyoruz ama onun haricinde oyun hep 30 kare saniyenin üzerinde kalmayı başarıyor. Bu dışarıdaki sahneler tabii. İçerideki sahnelerde daha da iyi performans alacağımızı düşünüyorum. Evet, takım arkadaşlarımız bize göre çok daha yavaş kalıyorlar. Onlar koruna koruna geliyor ama biz herhalde zırhımız olduğu için pek böyle şeyler aldırmıyoruz. Evet, iç mekanlara geçtik. Görev Mars'ta iç mekanlarda bizi zorlayanlar neler olmuştu? Eğer gökyüzünde böyle partiküller asılıysa ve sis varsa etrafta bu biraz zorlayabiliyordu sistemi. Şimdi bakalım burada ışıklara bakarken partikülleri gördüğümüzde de nasıl bir performans göreceğiz. Az laf çok işliyoruz. Şimdi içeri doğru girelim. Evet gördüğünüz gibi partiküllere bakıyorum şu anda. Hem de görünmezlik efekti var. Ama bir sıkıntımız yok. Hemen şuradaki Selaskyan'a gidelim bir merhaba diyelim. Evet selamımızı aldı. Aslında şuradan makine tüfeği alayım da biraz aksiyona girelim. Enerjimiz dolsun, zırhımızı açalım. Ve delikanlı gibi çatışmaya başlayalım. Bu oyunlarda şu silahları su tabancası gibi yapmasalar, biraz ateş ettiklerinde insanlar gerçekçi tepkiler verse, ölseler iyi olacak. Hani tamam, hadi buradaki adamlar zırdılar fakat biliyorsunuz Far Cry gibi oyunlarda Afrikalı yerlileri ateş ediyorsunuz makinalı tüfekle. Niye de adama 10 tane mermi atmanız gerekiyor ki yere düşsün. Oo, kötü vurduk. Vay, ölmemiş. Herhalde boğazdan vurduk ki amca boğazını tuttu. Evet, gördüğünüz gibi kare saniye oranı olarak 2K çözünürlükte en yüksek detaylarda artık Görev Mars 2'deki sistemimizde Crysis bize sıkıntı yaratmıyor. Güzel bir şekilde oyunu oynayabiliyoruz. Bir yumrukta öldü. Gerçekten çok sıkı vuruyor olmalıyız. Biraz daha ilerleyelim sizler için. En azından emin olun sistemin düzgün çalıştığına. Ondan sonrası diğer oyunlara geçeceğiz. Burada bir ara sahne girdi. Ok alacağımız bölüm burası. Gördüğünüz gibi karakterler yanımıza çok yaklaştırdıklarında da aslında detay seviyeleri inanılmaz artıyor. Fakat kare saniye oranımız 30 kare saniyede asılı kalıyor. Normalde PC'yi en çok zorlayan kısımdan bir tanesi özellikle bu yanımızdaki elemanı yakından gördüğümüz yerler. Anladığım kadarıyla oyun motoru özel bir şey yapıyor. Karakterler eğer yanınızdaysa ve ara sahneler girdiyse karakterler üzerinde herhalde çok daha fazla doku kullanıyor. Ya da doku çözünürlüklerini arttırıyor bilemiyorum ama yani bu tip sahnelerde gerçekten karakterler inanılmaz gerçekçi duruyorlar. Güzel olansa bu çözünürlükte köşe yumuşatmayı da açık olarak oynayabilmemiz. 79-90 gerçekten hani bu tip üst seviye sistemlerin ekran kartı olmuş. Şu anda zaten tek olarak alabileceğiniz en hızlı ekran kartı olma özelliği taşıyor. Evet. Şimdi bir görünmezliğe geçip oklan adam vuralım. Ha, kapıyı bizim içmemizi istiyor. Vaş. Robin Hood mübarek ya. Valla. Kaç tane düşman göreydik de okumuzdan vuraydık da. Evet. Selam. Evet, birileri gördü herhalde. Makinalı tüfek falan sesleri duyuyoruz. Bu adamların işte zor, sık sık ölmeyen biri oklan gelmiş, mekanlarını basmış. Ateş etse mi, kaçsa mı belli değil. Gel buraya. Ya bu nasıl bir yapay zekadır ya? Herhalde kolayda oynuyorum ben. Heh, evet, vurdu ve öldüm en sonunda. Yani normal değil çünkü. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi bu oyunu burada artık kapatıyorum. Her şeyiyle oynanabilir kaldığını ve bu sistemden geçer not aldığını söyleyebiliriz. Evet, Görev Mars'ın birinci bölümünde bizi bir eleştiri yağmanı tutmuştu. Kullanıcılar demişlerdi ki böyle güçlü sistem kurdunuz, yok bununla iş yapabilir falan diyorsunuz. Fakat iş yapmadınız, Cinebench vesaire gibi programda render alaydınız da biz de sistemin render gücünü göreydik diyorlar. Haklılar. Şimdi biz de Cinebench'i çalıştıralım. En azından bu program nasıl bir performans gösteriyor bunu görebilin. Şimdi doğal olarak sistemin arka planında bir sürü şey çalışıyor. Burada aşağıda görebiliyorsunuz bunları. Burada bir sürü program kuruluyor ve arka planda işlemeye devam ediyorlar. Bizim burada aldığımız bazı test sonuçları var. Onları da göstereyim. Mesela CPU puan olarak bir 25-29 almışız, 25-27 almışız, 25 almışız. Sistemin ortalama puanları bunlar. Biz yine bir CPU benchmark çalıştıralım ve genel olarak çekirdekler nasıl iş görüyor, kaç tane aynı anda iş yapabiliyor görün. Bu her küçük kare aslında bir tane çekirdeği simgeliyor burada ve render alınacak sahnenin her bir kısmını bu çekirdekler tek başlarına görev üstleniyorlar. Yavaş yavaş böyle bir iş bölümü yaparak resmi oluşturuyorlar. Bu da eğer evinize 3D render alıyorsanız sizin nasıl bir render alacağınız, nasıl performans göstereceğiniz aslında gösteren bir program oluyor. Ve 25-31 aldık. Bundan önce aldığımız skorlardan da daha yüksek bir puan aldık. Görebileceğiniz gibi Cinebench'te daha iyi. Yani profesyonel bir iş programına daha iyi. Şu ana kadar Cinebench'in database'indeki en yüksek puanı bu sistemle elde edebildik çok rahat bir şekilde. Eğer siz de gerçekten bu 3D grafik işinde uğraşıyorsanız GPU'ya hiç ihtiyaç duymadan da bu işlemcilerle belli işleri yürütebilirsiniz hızlı bir şekilde. E peki GPU işin içine girince kaç kare saniye oluyor? Şimdi bir de GPU benchmark'ı çalıştıralım. Bu arada Cinebench 11.5 ücretsiz bir test yazılımı. Siz de sisteminizin render hızını kaç kare saniye yaptığını saniyede internetten programı indirerek test edebilirsiniz ve bu sistemle karşılaştırabilirsiniz. Sentetik test programlarının bu tip sonuçlar veriyor olmaları güzel. Sonuç olarak direkt olarak dizüstü bilgisayarınızdan tutun da hani atom işlemcili netbook'unuza kadar bu sistemle karşılaştırma imkanı buluyorsunuz. Tabii atom işlemcili sistemlerde bu tip programları çok çalıştırmanızı önermiyoruz. Sonuçta o sisteme de yazık. Boşu boşuna ısınmasın işlemci zaten bir görev yapamayacak düzgün bir şekilde. Bir de çok uzun süre bekleyeceğiniz de kesin. Evet, OpenGL testinde şu anda grafik kart da devreye girmiş durumda. Zaten grafik kart devreye girdiği için çok daha yüksek kare saniye oranlarında işlemler yapılabiliyor. Görebileceğiniz gibi gerçek zamanlı bir aksiyon sahnesi render alınabiliyor. Biz burada 79.90 ile beraber 72.86 kare saniye bir oran elde ettik. Gerçekten önemli değerler. En azından hani dediğim gibi evinizdeki sistemi karşılaştırarak veya profesyonel bir sisteme sahipseniz bu sistemin değerlerine bakarak böyle bir sisteme geçmeli mi geçmemeli mi buna karar verebileceğinizi düşünüyoruz. Diğer testlerde veya diğer hani oyunlarda neler elde ettiğimizde şimdi bir tabloda gösterelim izleyenlerimize görülebileceği gibi uçuk değerler var burada. Kendi sisteminizle karşılaştırırsanız bu sistemin kaç kat daha güçlü olduğunu, daha nasıl skorlar elde ettiğini anlayabilirsiniz. Karşılaştırma açısından sentetik testler burada iyi iş görüyorlar diyebiliriz. Bunun haricinde videomuzun sonunda yani ilk olarak Intel'in SSD'lerine burada herhalde övgü yağdırmak lazım. Özellikle PCI Express porttan taktığımız yine SSD modeli uçuk transfer hızlarıyla her ev kullanıcısının rüyası. Zaten şirketler de bu tip ürünleri fazlasıyla kullanıyorlar. Yani yıllardır bu ürünler var.
Biz de kendi sunucularımızda kullanmaya başladık.
Bizim de kendi sunucumuzda varlar ama böyle bir oyun sisteminde herhalde ilk defa kullanılmıştır diye düşünüyorum.
Ya en azından Türkiye'de büyük bir ihtimalle oyun sisteminde ilk defa belki de ya da ilk örneklerden bir tanesini bizim Mars sistemimizde kullanmış olduk. Kullandığımızda da çok memnun olduk çünkü hakikaten çok performanslı bir SSD. Benim de şahsen evimde kullanmak isteyebileceğim bir SSD pek çok oyun sever.
Evet, herkesin rüyası.
Ama muhtemelen fiyat itibariyle pek çoğumuzun rüyasında da kalmaya devam edecek.
Evet, bu bölümde 16 bin liralık sistemimizi aldık. 20 bin liranın üzerinde bir bütçe haline getirdik. Gerçekten çok yüksek fiyatlar ödenen bir sistem oldu fakat şu bir gerçek ki eğer böyle bir sistemi satın alırsanız uzun bir süre hem oyun hem uygulama konusunda hiçbir sıkıntı yaşamayacağınız aşikar. Hızlı bir internet bağlantınız varsa bu sistemi sunucu olarak da kullanabilirsiniz. Herhalde donanıma göre benzer bir forumu orada host edebilirler yani.
Performans anlamında hiçbir kayıpları olmaz. Evet. Mars'la ilgili olarak da herhalde bundan sonra bir süre boyunca yeni donanımların çıkmasını bekleyeceğiz. Çünkü ne varsa hepsini koymuş olduk sistemin içerisine.
Evet, her şeyi bir arada toparlamış olduk sistemde. Herhalde bir kasa değişikliğinden sonra en azından kasaya sistemi nasıl yerleştirdiğimizi gösteririz. Stacker'ın içine çünkü bu sistemin çok da sığdığı söylenemez. Yani yılların kasası yine bir şekilde sığdırıyoruz fakat su soğutma üniteleri az biraz sıkıntı yaratıyorlar.
Sıkıntı yaratıyor. Belki bir ufak güncellemeyle Mars 2.5 yapıp kasa güncellemesiyle ileriki günlerde de
karşınızda olabiliriz. Çıkarız. Burada videonun sonuna geldik. Umarız eğlenmişsinizdir. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.
Hoşça kalın.